Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz bizler. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Takvim yaprakları 17 Eylül 2021 Cuma'yı gösteriyor. Sesimizin ulaştığı herkese selamlar, sevgiler gönderiyor. Sağlık, huzur ve neşe dolu güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Efendim, bugün yine sizler için hazırladığımız güzel köşelerimizle ve değerli konuklarımızla yayındayız. Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Kur'an'ın en faziletli suresi ve özeti Fatiha suresinin anlamı üzerine sohbet edeceğiz. Ardından Avrupalı Türkler köşemizle devam edeceğiz yayınımıza. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Can Ünver'e bağlanacağız ve Türkiye'den Almanya'ya göçün tarihçesini konuşacağız. Şu an Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Şimdi sizleri güzel bir müzikle baş başa bırakıyoruz.
Her şey kanmışım, aldanmışım. Yalanmış, yalanmış her şey. Kanmışım, aldanmışım. Duyduklarımı, gördüklerimi sanmışım, aldanmışım. Duyduklarımı, gördüklerimi sanmışım, aldanmışım. Yalanmış adı gibi dünya, yalanmış oysa adı gibi dünya. Ben yanmışım, kanmışım. Aldanmışım, yanmışım, kanmışım, halime aldanmışım. Neyine güveneyim şimdi dünya, neyine inanayım dünya, neyine güveneyim şimdi. Nazlanmışım,
Sanmışım, zanmışım, ömrüme nazlanmışım.
Hadis ışığında.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis ışığında köşemizle yayınımıza devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir şu anda telefon hattımızda. Halis Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, selamünaleyküm cümleten.
Aleykümselam, çok teşekkür ediyoruz hocam. Güne Bakın'ın 5. bölümüyle Kur'an ve Hadis ışığında köşemizde sizlerle birlikteyiz. İnşallah bundan sonra da sizlerle sohbetlerimize devam edeceğiz.
İnşallah.
Güzel bir konuyla başlıyoruz, Fatiha Suresi. Hocam, Hicr Suresinin 87. ayeti mealinde şöyle buyruluyor. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan ayetlerden 7'sini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Bu ayette Fatiha suresi işaret ediliyor. Besmele ile birlikte 7 ayetten oluşuyor. Biz 5 vakit namazlarımızda her rekatta Fatiha suresini okuyoruz. Vefat eden yakınlarımız, sevdiklerimiz için de 3 ihlas bir Fatiha okuyup ruhlarına hediye ediyoruz. 5 vakit namazda okunması, vefat edenlerin ruhlarına okunması, Fatiha suresinin ne kadar önemli olduğunu aslında bizlere gösteriyor. Konumuza şöyle şuradan başlayalım hocam. Fatiha suresinde hangi konular anlatılıyor? Bizler için Fatiha suresi nasıl bir öneme sahip?
Peki, çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle'ye hamd ederim. Böyle bir imkanı bizlere sunduğunuz için. Konu da tam da hamd ile ilgili bir konu. Yüce Yaradan önce bize Kur'an neresini okursak okuyalım, neresini okumaya başlarsak başlayalım, şeytandan Allah'a sığınmamızı emrediyor. وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Kur'an'ı okuduğunda فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Allah'a sığın. فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Çünkü bizler herhangi bir işle iştigal ettiğimizde, ister Kur'an okuyalım, ister başka bir şey okuyalım, ister herhangi bir işi yapalım, şeytan o işteki bizim amacımızı, gayemizi saptırmak, başka yönlere çendirmek için bir çaba içerisine girer. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı bile okurken şeytandan Allah'a sığınmamızı özellikle emretmiş olmasını müfessirler diyorlar ki, demek ki şeytan her işimizde, yani bize bir şekilde kötü bir biçimde bulaşmaya çalışıyor. Meğer ki Kur'an'ı bile okurken Cenab-ı Hak sığının diyorsa, o zaman Allah'a sığınmak lazım. Bizim hem Kur'an'dan anlayacaklarımızı doğru oturtabilmemiz, hem kavram dünyamızda bunu doğru mana karşılığını bulabilmemiz, onun bu anlamda bize ilişememesi için, yakınlaşamaması için. Dolayısıyla اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diyerek başlayalım. Fatiha suresinin ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle'nin adıyla, Bismillahi, onun ismiyle. Cenab-ı Hak kendi ismiyle Fatiha'ya başlamış. Fatiha suresi de biliyorsunuz ki Kur'an'ın ilk suresi. Dolayısıyla Fatiha'nın ilk ayeti aynı zamanda Kur'an'ın da ilk ayeti demek. O zaman ilk ayet Cenab-ı Hakk'ın ismiyle, onun adıyla diye başlıyor. Buradan öğreneceğimiz çok şey var. Demek ki Yüce Yaradan'ın yarattığı bu alemde Allah Azze ve Celle'nin isminin etkisi, onun ismiyle başlanan bir işin bereketi farklı olur. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ilk ayetten bize başlarken onun ismiyle başlamayı öğretti. Madem ki kendisi kitabına başlarken ismiyle başlıyor, şu halde biz de onun ismiyle başlamayı alışkanlık edersek, çünkü başladığımız hangi iş olursa olsun, o işte kullandığımız maddede, materyalde, yetik, yeme içme de dahil. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar. Yani bunun içerisindeki atomuna kadar, hatta atomun altındaki parçacıklara kadar, bunlar Cenab-ı Hakk'ın belli bir sistem içerisine koyduğu ve yarattığı varlıklar. Dolayısıyla onlar da Allah'ın ismini duyarlarsa olayın rengi değişir. Evet. Olay bambaşka bir hal alır. Söz gelin bir su içiyorsunuz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içmeye başlarken Allah'ın ismini anmayı bize öğretti. Yani Besmele'yi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim sıfatıyla Allah Azze ve Celle'yi yad edip başlıyoruz. Bu ne demek? Bu yegane tek ilahın, o içtiğimiz suyun da, o yediğimiz yemeğin de, o yaptığımız hangi iş, yeme içme her neyse Allah Azze ve Celle'nin bize sağladığı bir imkan olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi ortaya koyduğumuz bir davranış biçimi.
Evet.
Ve Allah Azze ve Celle'yi Rahman ve Rahim olarak anıyoruz. Bu ne demek? Onun rahmetini umduğumuzu, Allah Azze ve Celle'nin o bize sunduğu sudan, o hangi yemek veya başka bir işte olabilir, bir işe başlarken de Bismillah dediğimiz zaman o işte muvaffakiyet umuyoruz. Yani başarılı kılınmayı umuyoruz. Kimden umuyoruz? Her şeyi yaratmış ve her şeyi yaşatmakta olan Allah Azze ve Celle'den. Çünkü bizim bilincimiz Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yarattığı, yani Allahu la ilahe illa huve, o Allah ki kendisinden ayrı herhangi bir ilah yok. Haliku kulli şey, her şeyin yaratıcısı. Bu yaratma bakımından böyleyken yaşatma bakımından da böyle. Ela lehul halku, yaratma ona ait olduğu gibi. Vel emru, emir de ona ait. Hüküm Allah'a ait. O yarattığı gibi o yaşatıyor. Dolayısıyla an be an işleyen süreçte Allah Azze ve Celle hükmünü işletiyor ve yaşatıyor. Bu bilinç ile biz hangi işi yapmaya kalkarsak kalkalım, Allah Azze ve Celle'nin o işte bize neticeyi, sonucu sağlayacağı bilinciyle başlamış oluyoruz. Şayet besmele çekersek, besmeleyi çekmezsek ne olur? O zaman sanki Allah Azze ve Celle alemde yok, haşa, ve işler sadece yapanın elinde kalıyor. Kim eline almış, neyi yapmaya çalışıyorsa, güçlünün hakim olduğu, üstün gelenin diğerini ezdiği, sonuç aldığı, Yüce Yaratan'ın etkisinin ve yetkisinin işlemediği bir ortam. Sanki rastlantısal işleyen bir süreç gibi. Halbuki denklemin içerisinde Allah Azze ve Celle her şeyi yaratan, denklemdeki her ögeyi yaratan ve kontrol eden, biz besmele çektiğimiz zaman o yegane tek ilahın adını anmak suretiyle, biz tabi o esnada farkında değiliz ama onun adının anılmasıyla birlikte bizim başta kendi hücrelerimize kadar, iliklerimize kadar yayılan ilahi bir rahmet var ve o esnada işlem yürüteceğimiz hangi iş varsa onlar da bunun farkındalar. Çünkü Yüce Yaradan buyuruyor ki وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Hiçbir şey yok ki onu hamd ile tesbih etmesin. Yani her şey onu kesinlikle hamd ile tesbih ediyor. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ Ama sizler onların tesbihlerini fıkh etmiyorsunuz. Yani kavramaktan uzaksınız. Anlamaktan, çünkü o dili bilmiyoruz. Ama onların Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini Allah Azze ve Celle bize haber verdi. Biz de hangi işi yaparsak yapalım besmele ile başladığımızda onlar bunun hemen farkına varıyorlar. Çünkü o esnada onlar da Allah'ı hamd ile tesbih etmiş oluyorlar. Biz de o işimizde alemde var olan o büyük tesbihatın diyelim bir parçası haline geliyoruz. Ama Yüce Yaradan'ı anmaksızın bir yapılan bir işte sanki bütün alemi karşına almak gibi.
Evet.
Kendi başına bir işi böyle rüzgara karşı yürümek gibidir. Cenab-ı Hakk'ın Fatiha suresini Kur'an'ın ilk suresi olarak koydurmuş olması ve bunun ilk ayeti olarak da Bismillahi diye, Allah'ın ismiyle diye başlamış olmasının bize öğrettiği en büyük şey, bizim yapmak istediğimiz herhangi bir işe başlarken onun adını anmayı öğretiyor. Bir kitap yazdık, kitabın başına besmeleyi koyalım. Bir programa başladık, bir besmele çekelim Allah'ın ismiyle. Çünkü o başladığımız şeyin sonuna kadar Yüce Yaradan'ın inayetini...
Bismillah her hayrın başı değil mi?
Bismillah her hayrın başı ve Rahman ve Rahim. Niye Allah Azze ve Celle hem Rahman olarak zatını andı hem de akabinde Rahim olarak zatını andı besmelede? Rahman, Cenab-ı Hakk'ın bize şu anda hali hazırda dünyadayken yaşattığı genel rahmetinin karşılığı. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ قَسَمَ رَحْمَتَهُ, Allah rahmetini taksim etti. مِعَتَ جُزْ, yüz halinde. Bunlardan bir tanesiyle varlığı yarattı. Şu an bu varlıkta bu rahmeti biz karşımızdakini esirgerken, yavrumuzu esirgerken, bir başkasına merhamet beslerken, hatta ve hatta Hazreti Peygamber vahşi hayvanın yavrusunu böyle okşarken tırnaklarını kapamasını bile o rahmetin etkisiyle diye tarif etti. Bunlar içinde bulunduğumuz alemde var olan ve gördüğümüz rahmet. Cenab-ı Hak kıştan sonra yazın gelmesiyle birlikte efendim o bahardaki yeşeren toprağa bakarken bile bunu gör dedi. Fandur ila asari rahmetillahi, Allah'ın rahmetinin izlerine bak. Keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha, ölümünden sonra nasıl yeryüzüne hayat bahşediyor. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin sonuçları. Biz de bu topraktan hayata kavuşmuş varlıklarız ve bu topraktan besleniyoruz. Bunun suyunu içiyoruz. O bakımdan Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin sonuçlarındanız biz de. Biz de Allah'ın rahmetinin izlerini temsil ediyoruz. Hem kendimiz hem etrafımızdaki canlılığın tamamı.
Evet.
Bunların hepsi inananlar, inanmayanlar hepsini içine alır bir şekilde, yani genel rahmet Allah Azze ve Celle'nin Rahman sıfatının bir sonucu. Dolayısıyla bu içinde bulunduğumuz ve hali hazırda tattığımız rahmeti Cenab-ı Hakk'ın. Rahim dediğimiz zaman besmele'nin sonundaki rahmet, bu özel bir rahmet. Cenab-ı Hakk'ın فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ, ben onu muttakilere yazdım dediği, onlara özel kıldığı rahmeti Cenab-ı Hakk'ın. Dolayısıyla biz aslında besmele'de yol haritamızı görüyoruz. Allah'ın ismiyle başladığımız ifadenin devamında Cenab-ı Hakk'ın hem şu anda yaşadığımız rahmetinin bilincini tekrar ediyoruz, hem de ileride umduğumuz rahmetinin ümidini yaşıyoruz. Rahman sıfatından Rahim olan Allah Azze ve Celle'ye bir yolculuğumuz var dedi. O rahmeti Cenab-ı Hakk'ın, Hazreti Peygamber'in hadiste ifade ettiği rahmetinin yüze taksim edip de 99'unu beklettiği ve ötede müminleri bununla muhasebe edeceği ve muttakilere o rahmetinin sonucu olarak cennetleri bahşedeceği bir sonuçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla biz her besmele çekişimizde Cenab-ı Hakk'ın rahmetini umuyoruz. İçinde yaşadığımız rahmetinin bilincini tekrar ediyor ve ötede Allah Azze ve Celle'nin rahmetini ümit ettiğimizi ifade ediyoruz. Hmm. Bu ne muazzam bir ifadedir ki aslında besmele her hayrın başı olduğu gibi her hayrın da aynı zamanda neticesidir. Yani hem şu anda yaşadığımız hayrı ifade eder ki bu hayır Allah'ın rahmetiyle olan bir hayırdır. Hem de ötede umduğumuz bitimsiz, sonsuz halidine fiha ebeda dediği Cenab-ı Hakk'ın sonsuz varlıklara kavuşturup o muttakileri ve onlara ebedi bir ortamda sağlayacağı rahmetinin sonucuna doğru ilerliyoruz Besmele'yi okuduğumuzda. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bu kısa haliyle bütün Kur'an'ın özeti gibidir. Çünkü Kur'an'da her şey ya yegane ilahın zatını anlatır ki Allah ifadesinin içerisinde Besmele'de vardır. Ya o zata karşı sorumluluğu, o yegane ilaha karşı sorumluluğu bize anlatır ve ödev olarak yükler, hatırlatır ki Besmele'de vardır. Ya o zatın bu alemde yarattığı ayrıntıları, gökten indirdiği suyu, yerden bitirdiği bitkileri, yavrusunu annesinden doğurduğu, ona sağladığı sütü, yemeği, içeceği, suyu, bunları anlatır ki Rahman sıfatının bir tecellisidir. Yahut bize sonsuz gelecekte vaat ettiklerini anlatır ki Allah Azze ve Celle'nin Rahim sıfatının bir neticesidir. O bakımdan Besmele aslında bütün mananın içine saklandığı özet gibidir. Onunla başlar Allah Azze ve Celle ve içinde yol haritası tamamıyla vardır. Devamında ikinci ayeti Fatiha suresinin Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
Evet.
Biz sanki Allah Azze ve Celle'nin Besmele'de bize kendisini Rahman ve Rahim olarak tanıtmasından anladık mevzuyu. Çünkü bilirsiniz ilk tanışmalar çok önemlidir. İlk temas. İlk temasta kişi karşı tarafa kendisini ifade eder. Kendisini tanıtır.
Evet.
Ve orada verdiği mesaj çok önemlidir. Nasıl biri olacağı. Çünkü yani kötülükle gelmiş olanlar iyilikle başlamazlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bir vakit tanımadığı bazı kimseler geldiler. O da onlara gidip yiyecek hazırladı. Gitti bir buzağı kesti, pişirdi, getirdi, önlerine koydu. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ Baktı ki ellerini uzatmıyorlar. Buyurun yiyin diyor. Uzatmıyorlar ellerini. نَكِرَهُمْ Tedirgin oldu. وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ Ve onlardan korkuya kapıldı. Yeni gelmiş yabancılar ama yani bir iyi girişime karşılık vermiyorlar. O zaman belli ki niyetleri kötü. Dolayısıyla ilk temas hali çok önemli. Biz burada Besmele ile Fatiha suresinin yani alemlere rahmet olarak Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği elçisinin bize sunduğu bu kitaptaki ilk ayet ile ki bu kıyamete kadar böyle devam edecek.
İnşallah.
Cenab-ı Hak kendisini böyle takdim ediyor. Nasıl takdim etti? Rahman ve Rahim olarak. O zaman Allah Azze ve Celle kullarına demek istiyor ki ben size karşı hali hazırda yaşattığım rahmetimle nasıl size bunu yaşatıyorsam aynı şekilde size rahmetimi vaat ediyorum. Allah'ın biz kulları hakkındaki planı iyidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kendisini Rahman ve Rahim olarak, bunun yanı sıra Cenab-ı Hakk'ın pek çok sıfatı var. Ama Allah Azze ve Celle bu benzeşik, bu iki birbirine yakın, biri genel biri özel rahmetiyle bize kendisini tanıtmış olmasından müfessirler diyorlar ki anlamalıyız ki biz işi bozmadığımız sürece, biz olayı farklı yere çekmediğimiz sürece, biz sırtımızı dönmeye, ondan sonra saygısızlık etmeye aranmadığımız sürece Allah Azze ve Celle hali hazırda yarattığı hayatta da bizi rahmetiyle sarıp sarmalamış, öteye de bizi rahmetiyle davet ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kullarına yönelik planında herhangi bir kötülük yoktur.
Allah kullarını zayi etmez ama biz kendi nefislerimize zulmediyoruz.
Cenab-ı Hak asla zulmetmez ama biz dönüp zulme bulaştığımızda
evet.
Cenab-ı Hakk'ın da zulme rızası yok. Cenab-ı Hakk'ın zulmü dedi ki inni harramtu zulme ala nefsi. Bu kutsi hadiste ben zulmü kendime haram kıldım. O cealtuhu beynekum muharraman ve aranızda da onu haram diyorum. Fela tazalemu. Sakın birbirinize zulmetmeyin. Dolayısıyla zulmü, yani Cenab-ı Hakk'a başta zulmü ve kullarına zulmü, kul göze aldığı zaman büyüklenmiş olur. Ve Cenab-ı Hakk'a adeta senin benim için hem bu dünyada hem de ahirette oluşturduğun ve sunduğun rahmetine sırtımı dönüyorum. Ben seninle bu kurmaya çalıştığın iyi ilişkiye yokum. Ben diklenmeye, büyüklenmeye, kendi başıma buyruk olmaya yöneliyorum. Dolayısıyla da sen bana şunu yapar, bunu yapamaz diyemezsin. Sen bana yol gösteremezsin. Ben senin büyüklüğünü tanımıyorum. Dolayısıyla böyle yaptığı zaman kul, Allah Azze ve Celle'nin onu davet ettiği, önünü açtığı ve kendisini onlara rahmetiyle tanıttığı sürecin dışına çıkmış olur. O bakımdan olayı, yani meselenin güzelliğini bozan taraf kul tarafıdır. Hıyanet eden taraf kul tarafıdır. Yoksa Allah Azze ve Celle kuluna daha baştan itibaren rahmetiyle muamele etmiş ve rahmetiyle seslenmiştir. Biz besmeleyi çektiğimizde Cenab-ı Hakk'ın, yani alemlerdeki o yegane kudretin Rahman ve Rahim olduğunu duyduğumuzda adeta en büyük muştuya ulaşmış gibiyiz. Çünkü şöyle düşünelim, varlık bu muazzam yapısıyla bir var eden kudret tarafından var edildiğini kestirdik. Kestirdikten sonra onunla ilk iletişime girdiğimizde onun zalim biri olduğunu öğrendik. Gücün bütünüyle zalim birinin elinde olduğunu öğrenmiş olmak kadar bu alemde olması muhtemel kötü bir haber yok. Bundan daha kötü bir haber yok. Çünkü karşı duranı olmayan, bütün kuvvete malik yegane kudret, o da zalim çıktı. Hani başkalarıyla onu dengeleyemezsiniz, evet, durduramazsınız. Siz elinize güç geçirip ona karşı duramazsınız. Yegane, bütün kuvvete sahip olan. وَعَلِمُوا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمْيَاهِ Kuvvet bütünüyle Allah'a ait. Şimdi Allah'ın zalim olması durumuna kadar biz kullar açısından kötü bir şey ise, Allah Azze ve Celle'nin Rahman ve Rahim olması durumu biz kullar açısından o kadar güzel, o kadar müjdeli bir haberdir. Çünkü yegane tek bir kudret var alemde ve o kudret iyi bir kudret. Rahman ve Rahim, seven, esirgeyen bir kudret. O zaman bu bizim açımızdan büyük bir müjde. Bu şu demek, biz iyi olursak bizim açımızdan kötülük ihtimali yok artık. Çünkü o kudret iyiliğe karşılık iyilikle mukabele eder. Hel cezaul ihsan illel ihsan. İhsanın karşılığı, iyiliğin karşılığı, iyilikten gayrı nedir ki diyor Cenab-ı Hak. Bu Allah Azze ve Celle iyi olduğu için böyledir. O zaman besmeledeki muştuyu öğrenir öğrenmez biz hamde dururuz. Elhamdülillahi, o yegane ilaha hamd ederiz. Onun Rahman oluşuna hamd ederiz. Rahim oluşuna hamd ederiz. Hali hazırda bize Rahman oluşuyla yaşattıklarından ötürü hamd ederiz. Ve biz bunu her vakit namazda hayatın içerisine gideriz, döneriz, dolaşırız sokaklarında, ticarethanelerinde, iş yerlerinde, efendim bütün bir gezinti, sonra bir vakitte yine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geliriz, yine hamd ederiz. Ya Rabbi bize yaşattıklarından ötürü elhamdülillahi ala kulli halin. Her evet, halimize hamd ederiz. Çünkü biliriz ki bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir eseri olarak yaşanıyor. Bunların içerisinde yaşadığımız sıkıntılar da dahil olmak üzere. Çünkü biz kulların bakış açısında hayat sınırsız hep kaldığımız bir yer değildir. Hayat başladığımız bir yerdir ve sonlanacak olan bir yerdir. Ve burada bizim Cenab-ı Hakk'a karşı tepkilerimiz ölçülür. Dolayısıyla yaşadığımız iyilikleri de tepkimizin ölçüldüğü bir mekanizma olarak görürüz. Yaşadığımız kötülükleri de tepkimizin ölçüldüğü bir mekanizma olarak görürüz. Bizim verdiğimiz tepkiler not ediliyor. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin yaşattığı her şeyde bu anlamla baktığımız için düşsek de kalksak da bunlardan ötürü Allah'a hamd ederiz. O yüzden Resulullah buyurdu ki müminin her hali hayırdır. İyilik yaşasa Allah'a şükreder, bundan ötürü sevap kazanır.
Hocam bir yanılmıyorsam, sözünüzü balla kesiyorum burada, yanılmıyorsam Bakara suresinin 152. ayetinde mealen şöyle buyuruyordu. Anın beni, anayım sizi, bana şükredin, rızkınızı artırayım. Ne muazzam bir ayet. Çok hoşuma muazzam gider benim.
Elbette Cenab-ı Hak diyor ki fezkuruni ezkurkum. Yani siz beni anın, ben de sizi anayım. Allah Azze ve Celle kullarıyla bir karşılıklı bir iletişim halinde. Ve zaten sadece iletişim halinde değil, burada beraberlik de söz konusu. Evet. Yüce Yaradan buyurdu ki وَهُوَ مَعَكُمْ O sizinle beraberdir. اَيْنَمَا كُنْتُمْ Siz her nerede olursanız olun. Dolayısıyla biz huzurda alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye hamd ederken birliktelik şuuruyla bunu yapıyoruz. Buna Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihsan makamı dedi. En te'budallah, Allah'a kulluk etmen, ke enneke tera, sen onu görüyormuşçasına. Fe inlem tekun tera, ama ben onu görmüyorum dersen, ve innehu yarak, onun seni gördüğü bilinciyle. Allah Azze ve Celle şu anda beni görüyor, benim söylediklerimi duyuyor. İnne rabbi le semi'u du'a, diyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Benim Rabbim duaları işitendir. Dolayısıyla biz elhamdülillahi dediğimiz anda Allah, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle bizi duyuyor. Şöyle bir anekdot aktarayım. Hazreti Peygamber'in huzuruna bir kadıncağız geldi. Kocasıyla yaşadığı özel bir şeyi anlatmak istiyor. Fakat belki etrafta yakında olanlar vesaire de var. Konu özel olduğu için birazcık kısık sesle meramını anlatmaya çalışmış. Hazreti Peygamber de muhtemelen duyamadığından tekrar ettirmiş. Onların duydum duyamadım tekrar et söyle dediği o ortamda yaşananlarla ilgili inen ayet şöyle geldi. Kad semiallahu. Allah kesinlikle duydu. Kad semiallahu kavlelleti tucadiluka fi zavciha. Kocası hakkında seninle tartışan kadını Allah kesinlikle duydu. Allah Azze ve Celle dedi ki siz iki olsanız Allah Azze ve Celle duyar. Üç olsanız Allah Azze ve Celle o duyar. O sizinle beraberdir. Siz tek olsanız kendi içinizde en dipte en derinde konuşsanız Allah Azze ve Celle duyar. Çünkü buyurdu ki وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ İnsanı biz yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Ve onun kendisiyle konuşmasını bile biliriz kendi içinde.
Şah damarımızdan daha yakın.
Bir de öyle ayet var. Evet. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz ona şah damarından daha yakınız. Dolayısıyla biz huzurda duyduğumuz zaman ki Fatiha suresi huzurda Cenab-ı Hakk'a bizim sunduğumuz bir niyazdır. Yani düşünün ki Cenab-ı Hakk'a kulluk edeceğiz. Huzurda çıktığımızda nasıl niyaz edeceğimizi de Allah Azze ve Celle bize öğretmiş. Fatiha'yı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kutsi bir hadiste Cenab-ı Hak'tan şöyle anlattı. Dedi ki قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي Ben namazı kulumla aramda taksim ettim. Yani kastettiği şey Fatiha suresi aslında. Çünkü diyor ki devamında kulum elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman kulum hamdolsun alemlerin Rabbine dediği zaman derim ki kulum bana hamd etti. Kamedani abdi. Bu kulun Cenab-ı Hakk'a niyazı. Biz Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Errahmanirrahim dediği zaman kulum bana senada bulundu.
Evet.
Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin dediği zaman kulum beni meccedeni abdi. Kulum beni yüceltti. Din gününün sahibi olarak biz alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye kulluğumuzu ve niyazımızı huzurda icra ediyoruz o esnada. Dolayısıyla bu o kadar özet, o kadar anahtar rolünde, o kadar sık tekrar edilmesi ve bilincinin sık sık üzerinden gidilmesi gereken bir şey olsa gerek ki Allah Azze ve Celle gönderdiği elçisiyle öğrettiği namazda bunu her rekata yerleştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La fatihata, la salata illa bi fatihatil kitab. Kitabın fatihası olmaksızın namaz olmaz. Dolayısıyla illaki okunması gerek. Huzurdayız ve alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye yaşadığımız her şeyden ötürü hamd ediyoruz. Bir önceki vakit kıldığımız namazdan sonra yine geldiğimiz yerde yine aynı şeyi tekrar ediyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Demin şöyle bir şey yaşadım. Olsun. Yine Rabbime hamdolsun. O bana şunu şundan ötürü yaşattı, bundan ötürü yaşattı. İyi tarafından bakmayı bu yaşananın şunun eliyle, bunun eliyle de gerçekleşse alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin dilemesiyle gerçekleştiği bilinciyle kul bunu yaşar. Bu bahsettiğimiz şey o kadar önemli ki,
evet.
Yani kulun hamd üzere olabilmesi bu mutluluğun anahtarı.
Kıymetli hocam, kıymetli hocam. Fatiha suresini o kadar güzel tefsir ediyorsunuz ki tadı damağımda kaldı hakikaten. Fakat süremiz yetmeyecek Fatiha suresinin tamamını özetlemeye. İnşallah Fatiha suresine kaldığımız yerden haftaya devam edelim. Daha ayrıntılı bir şekilde. Çok teşekkür İnşallah ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Bu arada
ben teşekkür ederim.
Besmele-i Şerif'i de o kadar güzel izah ettiniz ki Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük alimlerden birisi de o kadar güzel anlatıyor ki kitabında. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bismillah ne büyük ne tükenmez bir nimet olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak ve dinle diyor. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin adını alsın ve yoluna selametle devam etsin. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Aynı diyor, Bismillahirrahmanirrahim de Allahu Teala'ya dayanarak işini gücünü yapmasıdır diyor kulun. Çok hoşuma gitmişti. İnşallah haftaya devam edelim kıymetli hocam.
İnşallah efendim, inşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle Fatiha suresini konuştuk ama haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor efendim.
Avrupalı Türkler.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programındasınız. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyoruz yayınımıza. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Ünver telefon attığımızda. Sayın Ünver merhaba, hoş geldiniz Güne Bakan'a.
Merhaba, İstinye Üniversitesi bu arada Mustafa Bey.
Öyle mi oldu? Tamam, evet. Düzeltelim. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Can Ünver.
Evet, merhabalar, teşekkür ederim. Nasılsınız?
Çok İyisiniz? Şükür hocam, iyiyiz. Bizler, sizler nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Yeni yayın dönemi hayırlı olsun.
Çok teşekkür ediyorum. Önce. Bundan sonra, evet, Avrupalı Türkler köşemizde sizinle yolculuğumuza devam edeceğiz.
Sağ olun.
Zaten siz bu konunun hakimisiniz. Türkiye'den yurt dışına göçler, Almanya'ya göçler. 60'lı yılların başında başladı. Çok zorluklar çekildi tabii ki. Gitmek kolay olmadı. Bu zorlukları konuşacağız. 60'lı yıllarda Türkiye'nin sosyoekonomik, kültürel yapısı nasıldı? İlk gidenler neler yaşadılar? Bu göçün tarihçesiyle başlayalım hocam sizlerle sohbetimize.
Vallahi aslında bu böyle yani Türkiye'nin geçmişine baktığınız vakit böyle yurt dışına çalışmak için vatandaşlarını gönderme gibi falan bir geleneği o hiçbir zaman olmamıştır. Yani Türkiye'nin göç tarihi özellikle son 250 sene içerisinde, daha doğrusu 60'lı yıllara kadar diyelim, Türkiye'ye geri dönüş, kaybedilen vatan topraklarından bir nevi işte ana vatana dönüş şeklinde olmuştur. Çünkü o topraklara da neticede Anadolu'nun insanları işgal edilmişti. Balkanlardan, Orta Doğu'dan. Bir yani Türkiye'ye dönen soydaş göçü yaşandı. Bu tabii daha sonraki yıllarda da Balkanlardan devam etti, biliyorsunuz. 1989 senesinde Bulgaristan'dan Türkler zorunlu göçe tabi tutuldular. Ondan sonra işte çeşitli yerlerden devamlı. Türkiye bir de aynı zamanda bir transit göç ülkesi. Yani üzerimizden geçip öbür taraflara devam eden, başka ülkelere devam eden insanlar tarih boyunca olmuştur. Çünkü coğrafi konumumuz itibariyle böyle bir yer Türkiye yani açıkçası. Fakat 1961'de başlayan yurt dışına iş gücü göçü, üstelik de devlet kurumlarının denetiminde yapılan bir şey bu. Aslında tabii Türkiye için çok yeni bir olguydu. Fakat bu niye oldu? Yani nereden çıktı bu durup dururken Almanya'ya başlayarak ilk gidenler Almanya'ya, ondan sonra diğer ülkelere de gidildi biliyorsunuz. Avrupa'nın birçok ülkesine, Batı Avrupa'nın işte sanayileşmiş ülkelere. Bu nereden çıktı? Şimdi bir kere o ülkelerde ciddi bir özellikle Almanya'da savaş sonrasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında ciddi bir iş gücü açığı ortaya çıkmıştı. Erkek nüfusun azaldığı savaş nedeniyle bilmiyordu. Ve bu arada işte Almanya'nın mesela 1945'ten sonra ne olacağına ilişkin Potsdam konferansında galip devletler konuşurken burası aslında bir tarım ülkesi olsun. Çünkü ikide bir de dünya savaşı çıkarıyor falan şeklinde bir takım görüşler vardı. Fakat daha sonra bu birdenbire başlayan 45'ten sonra yavaş yavaş daha doğrusu gelişen ama birdenbire akut hale gelen soğuk savaş nedeniyle doğuya karşı yani komünist doğuya karşı Sovyetler Birliği'nin blokuna karşı bir sanayileşmiş Almanya tabii iyi olacaktı Batı için. Dolayısıyla Almanya'nın yeniden sanayileşip işte güçlü bir devlet olmasına karar verildi ve işte zaman içerisinde Marshall yardımları falan, ki o Marshall yardımından biz de istifade ettik biliyorsunuz. Ondan sonra ve Almanya yeniden sanayi ülkesi haline gelince bu sefer sanayide çalışacak iş gücü açığı çok ciddi bir şekilde Almanya'yı tehdit etmeye başladı. Sadece sanayide değil, aynı zamanda madencilikte falan. Yani o yıllarda daha böyle işte hizmet sektörü yok, diğer sektörler yok. Tarım sektörü zaten kendi iş gücüyle hallettiği bir sektör. Dolayısıyla dışarıdan işçi getirme mecburiyeti var. Ve dışarıdan işçi getirmek nereden olacaktır? İşte önce İtalya'dan, İtalya'nın özellikle güneyinden. Ki orası savaş nedeniyle iyice bitap düşmüştü, fakirleşmişti. Oradan işçiler almaya başladılar. İşte Yunanistan'dan, işte Portekiz'den, İspanya'dan. Fakat bir zaman geldi ki bu Avrupa'nın, Avrupa içi göç hareketliliği Almanya'nın yani işte sorununa çözüm olabilecek durumda değil. Ondan sonra bir Türkiye durumu. Yani Türkiye akla gelmeye başladı. Yalnız bunu akla getirenler belki Alman işverenler. Ama niye getirdiler bu durdururken? 1961 senesinin Ağustos ayında Berlin Duvarı örüldü. Artık doğudan batıya hiçbir şekilde Doğu Avrupalı, Doğu Alman işçilerinin geçmesi mümkün değil. Dolayısıyla tam orta yerde işte utanç duvarı olarak adlandırılan duvarı yapılınca bu sefer gerçekten iş gücü açığı ortaya çıktı ve sanayi kesimi, yani işveren kesimi özellikle, bunlar tabii çok şikayetçi olmaya başladı. Ancak siyaset, yani özellikle Hristiyan demokratlar işte ve sendika kesimi işçi getirmesine zaten karşıydı dışarıdan. Özellikle de Türkiye'den Müslüman Türk işçilerin gelmesi, işte o özellikle Hristiyan Demokrat Partisi, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi falan çok rahatsız etti. Onlar pek rıza göstermek istemediler bu işe. Yani aslında pek niyetleri yoktu. Burada aslında çok bilinmeyen bir gerçeği ben şimdi kısaca dile getirmek istiyorum. 1961'deki Soğuk Savaş ortamında Türkiye'den işçi getirilmesi olayını tasvip eden Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri de Almanya'ya hakim güçtür. Yani o şekilde değerlendirmek lazım. Malum galip devletler işte mesela Berlin'i dörde bölmüşlerdi. Amerikan, İngiliz, Fransız kesimleri batıda, Sovyetler Birliği'nin denetiminde olan ama aynı zamanda da Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin işte Doğu Almanya'nın veyahut başkenti olan Doğu Berlin, işte dört ayrı bölgeydi. Almanya'nın içinde de bu galip devletlerin, yani batıda özellikle Batı Almanya Federal Cumhuriyeti'nde bölgeleri vardı. Yani Almanya tek başına çok karar verebilecek konumda değildi esas itibariyle. Hı hı. Ve Türkiye'den getirilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin, şimdi göç tarihine bakınca, böyle bir baskısının olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de işte uç karakol, batının ucunda karakol vazifesi gören komünizme karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik durumunun düzelmesi ve aynı zamanda iş gücü göndermek suretiyle işsizlik baskısının azaltılmasını falan düşünmüş olmalıdır diye söyleniyor. Yani araştırmacıların tahminleri böyle, tahminleri, tespitleri böyle. Dolayısıyla Almanya kendi isteğiyle değil de Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla Türk işçisi almaya karar verdi. Fakat bunu söylerken bir şeyi de unutmamak lazım. Daha 1957'de, 58'de, 59'da hatta 60'da, yani 61'den hemen önce tersanelerde, özellikle Kiel'deki tersanelerde, Baltık Denizi'nin kıyısında tersaneler var. Çalıştırmak üzere Türkiye'den ilk işçileri götürmüşlerdi. Ama bunlar, yani işte o iki devlet arasında yapılmış bir anlaşmaya binaen bir iş gücü alımı değil. Daha ziyade işverenlerin kendi serbest iradeleriyle aldıkları müsaadelerle kendi devletlerinden götürdükleri işçiler, kaynakçılar falan,
evet,
filan.
Kıymetli hocam, burada
yani, evet, evet. Buyurun, vaktimiz azaldı.
Burada evet, süremizin evet. Sonuna geldik. Burada konumuza bir virgül koyalım. İnşallah haftaya tabii kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu tabii konu uzun bir konu.
Uzun bir konu ve ele alınması da biraz gecikilmiş bir konu. İşte 60. yıl münasebetiyle bunları tekrar hatırlatmakta
evet
yarar
evet
görüyorum.
İnşallah. Programımıza evet katıldığınız için çok teşekkür ederim. Verdiğiniz
çok
kıymetli bilgilerden dolayı. Tekrar haftaya görüşmek dileğiyle o halde.
Görüşmek üzere. Tekrar hayırlı olsun.
Çok teşekkürler. Çok sağ olunuz. Sağlıcakla, huzurla inşallah. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver bizlerle birlikteydi. Türkiye'den Almanya'ya göçün tarihçesini ele aldık. Haftaya kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Efendim, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sizlere güne bakanda veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte, Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde biz mikrofon başında yayında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
Güne bakan.